Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turhan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bu hafta Kuvve-i Akliye'de tefrit konusunu konuşacağız. Daha önceki, bir önceki programımızda geçen hafta İrade ve kuvveler meselesini konuşmaya başladığımızı söylemiştik, giriş yaptık ve ifrat, kuvve-i akliyede ifrat mevzusunu konuşmuştuk. Orada birçok hususu bu vesileyle açıklamış olduk. Bu haftada tefrit meselesini konuşmuş olacağız. Yani alt ucu konuşmuş olduk hocam, değil mi? Şimdi de üstü konuşmuş
aslında
olacağız.
Aslında en katı yönünü konuştuk. Şimdi en mütesahil, yani yumuşak tarafını
konuşmuş olacağız. Bu vesileyle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sözü de size bırakmış olayım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabii irade ve kuvveler, iradecilik, voluntarizm dediğimiz prensipte irade ve kuvvetler kısmındayız. Yani iradeye tesir eden genel meseleler nelerdir, genel noktalar nelerdir? İrade ve kuvve ilişkisi bir araya getirildiğinde neler anlaşılır? Bunları konuşmuştuk. Burada üç husustan bahsediyorduk. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye olarak. Geçtiğimiz derste kuvve-i akliyede ifrat. Tabii bu her üç hususunda ifrat, tefrit ve mutedil hali, yani dengede olan hali. İfrat dediğimiz aşırı uçta olma, tefrit dediğimiz biraz daha işin teshil boyutu, yani yumuşatılmış ve yumuşak boyutu hali. Muvazene dediğimiz, denge dediğimiz boyutu da kuvve-i akliyenin ve kuvve-i gadabiyenin, kuvve-i şehviyenin adalet boyutu, yani itidal noktası. Bu üç husustan birincisi kuvve-i akliye demiştik. Geçen derste de kuvve-i akliyede ifrat, yani aklın iradeye bağlı olması noktasında aşırılığı, akla aşırı güvenme. Bununla alakalı genel bir değerlendirme yapmıştık. İkincisi de kuvve-i akliyede tefrit dediğimiz aslında teshil. Yani aklın vahiyden tamamen uzaklaşıp hamakate, ahmaklığa uğraması hali. Bu anlama zorluğu çeken, anlama kıtlığı çeken, alık ve şaşkın bir haldir aslında. Yani aklın herhangi bir hususta vahiyi anlayamama ya da tefekkürü anlayamama, anlamlandıramama halidir. Burada hamakat ortaya çıkar. Yani ahmak insan boyutu dediğimiz boyut ortaya çıkar. Tabii fani dünyanın en büyük bu anlamda hamakati de dünyayı ahirete tercih etmektir. Çünkü biz yeryüzüne kul olmak üzere gönderildik ve bütün gayemiz bu hamakatten hakikate ulaşabilme olmalı. Burada tabii insanın zeki olması ya da zekasının çok ileri olması, işte malum testler yapılıyor, IQ vesaire testleri yapılıyor. Bu testler neticesinde çok büyük zirvede bir akla sahip olması değil kastımız. Hı hı. Buradaki fani olan alemin girdabında boğulmadan hakikatte Allah'a ulaşabilme ve Allah'a kavuşabilmeyi tefekkür etme halidir aslında. O yüzden bazen nasipdar olamaz insan. Yani bakarsınız, olaylara sağır olur, olaylara kör olur, akledemez. Vardır ya, lehum kulubun la yefkahuna biha. İşte akledememe, aklın tamamen basite indirgenmesi hali. Buna da kuvve-i ifratta, kuvve-i akliyede tefrit adı veriliyor. Yani aklın anlama kıtlığı içerisinde hakikati, Allah'ı evet, tanıyamama hali. Tabii burada bu ahmaklık, tabii bu hamakat hali aslında bir hastalık. Kahri ilahide bir hastalık. Diğeri de İptilaların farkına varmadan ne olduğunu anlayamama hali. Burada Hazreti İsa'ya ait olması hasebiyle birkaç halden bahsedilir. Hı hı. Yani ben her insana bir şeyler söyledim, köre okudum, işte kulağı duymayana okudum, işte gözü görmeyene okudum, anlatmaya çalıştım, ağzı konuşamayana okudum. Yani onlara İsmi Azam duasıyla dualadım. Konuşamayan konuşmaya başladı, görmeyen görmeye başladı, duymayan duymaya başladı. Ama ahma ne okuduysam okudum, bir türlü aklını açamadım.
Bu şey mi hocam? Kulakları vardı, duymazlar. Gözleri
evet, görmezler.
Bu değil mi yani?
Bu aynen budur. Yani Kur'an-ı Kerim'de hani vardır ya, yine ayeti kerimede, onlar yaratıldığı zaman ama olarak yaratılırlar, diriltilirler. Yani biz ama değildik ya Rabbi, niçin böyle yaratıldık denildiğinde, yani siz hakikati görmeye kapattınız gözlerinizi. Evet. Bundan dolayı da size amalık verildi deniliyor ayette.
Geçen haftaki programımızda akıl ve kalp ilişkisinden bahsetmiştik.
Evet.
Burada şimdi geçen haftaki bahsetmiş olduğumuz
aşırı olarak
bahsetmişti. Aklı ön plana çıkartıyordu.
Aklı ön plana çıkıyordu.
Burada akıl hiç devrede
yok. Hiç kullanamıyor.
Yok.
Aklı kullanamıyor. Akıl tamamen var gibi. Hı-hı. Yani kendisini aslında zeki, yani 2 kere 2'nin 4 olduğunu çok iyi biliyor. Fizik, kimya, biyolojiyi çok iyi biliyor. İslami ilimleri de çok iyi biliyor. Her türlü haleti ruhiye, o anlamda bilgiye, ilmen sahip. Ama bunların ne işe yaradığını, ne için kullanılacağını, kendisini nereye vardırması gerektiğini bilmiyor. Yani şöyle söyleyelim, biraz
sadece
daha
ezberliyor.
Ezberliyor, biliyor. Zeka var, zekayı kullanabiliyor ama bu anlamda taakkul dediğimiz ya da tefakkuh dediğimiz olayı akledebilme, akliyleştirebilme ya da tefakkuh dediğimiz olaydan bir takım fiiller çıkarıp, haller çıkarıp onlara hayata tatbik edememe hali var. Yani ağacı görüyor, çok güzel resmini çiziyor ama bu ağacın yaratanını o ağaçta bulamıyor. Çok iyi bir cerrah, çok güzel ameliyatlar yapıyor ama Cenab-ı Hakk'ın o mikro yarattığı o varlıkta Cenab-ı Hakk'ı bulamıyor. Tefsir okuyor, hadis okuyor, İslam ilimleri okuyor, öğretiyor ama Cenab-ı Hakk'ı kendisi kalbinde duyamıyor. Yani bu haller aklı kullanamama halleri. Bunun zeka ile bir alakası yok. Bu tefakkuh dediğimiz hal. Hatta şey vardır, Allah-u Teala hadis-i şerifte, Allah-u Teala kulunun hayrını murad ettiğinde onu dinde tefakkuh sahibi kılar. Yani dinde düşünebilir hale getirir. Tefekkür edebilir hale getirir. O artık olayları anlamlandırabilir. Bunun tamamen aklı putlaştırıp benim aklım bana yeter deyip öne çıkmasının adına ifrat, aklı hiç devreye koymadan benim bunlara ihtiyacım yoktur deyip bu bana yeter deyip aklı geri planda bırakmanın adına da tefrit deniyor.
Tefrit.
Peki eyvallah. Bunun ortası ne? Yani bunun muvazene, i'tidal hali dediğimiz şey ne? O da vahiy ile barışık olma hali aslında. Yani neticede yaratılanın, yaratanın kendisindeki gayeyi anlayabilmesinin adıdır bu.
Evet.
Allah kulunu yarattı. Her türlü ifrat ve tefritten uzak tutup ve gevşeklikten, aşırılıktan uzak tutup akıl selim bir şekilde Rabbini düşünüp onu anlamaya çalışan ve bu anlamda da vahyin gerektirdiklerini, vahyin getirdiklerini tefekkür edip onlarla bir takım sonuçlara varmaya çalışan, tabii bu anlamda da idrak mesafesi elde etmiş, neticede de yaratılışın gayesini anlamış, kulluğu öğrenebilmiş anlamına geliyor. Aklı mu'tedil kullanan, i'tidalli kullanan. Yani şu anlamda söyleyelim, ifrat ve tefrit boyutuyla bakacak olursak, ne aklını bu anlamda kendisi için putlaştırıyor, benim aklımla elde ettiğim bana yeter, başkasına ihtiyacım yoktur deyip kestirip atıyor, ne de ya bu işin akılla işi yok deyip hiç o tabir yerindeyse işe kendisini bulaştırmadan, hiç düşünce ve tefekkür ufkuna girmeden kendisince bir hal yaşamaya çalışıyor. Ne tamamen devre dışı bırakmak, ne de tamamen aklı öne alıp her şeyin önüne koyup aklı orada putlaştırmak İslam'ın tefekkür boyutunda yok. İrade kullanılacaksa iradeyi kuvvede akli dengenin muvazenesi, itidali, adaletli olması, dengeli olması, her ikisi arasında da istifadeli olması esası vardır. Ya bu sebeple yani insanların kendi aklını yeterli görmesi ya da kendi aklını bu anlamda yetersiz görmesi doğru olarak kabul edilmiyor. Neticede Cenab-ı Hak kulu muhatap alıyor. Yani beni muhatap alıyor, sizi muhatap alıyor. Bu haliyle de artık kendisini tanınmak üzere bize tecellileriyle bildiriyor. Yani biz şimdi bir ortama girdiğimizde orada işte hava sıcaksa kimimize göre sıcaktır, kimimize göre ılıktır, kimisi üşür de. Herkesin bir dengesi var bu anlamda, bir ölçü birimi var. Yani bizimkiyle sizinki aynı olmayacak, sizinkiyle diğeri aynı olmayacak. O yüzden Hazreti Ali'ye atfen denilir ya, kellimun nas ala kaderi menazili ukulihim. Yani insanlara akılları menazilince, yani akıllarının olduğu halle yettiği kadarıyla hitap etmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Tabii bu seviye kişiye göre değişebilir, şahsa göre değişebilir. Yani bu akıl kullanma, aklı elde etme hali değişebilir. Geçtiğimiz derste örneğini vermiştik. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir konu üzerinde tefekkür ederken, tabii bu lafzi bir tefekkür aynı zamanda, Hazreti Ömer Efendimiz bittikten sonra Ebu Bekir Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Ebu Bekir diyor. Siz Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e soruyor. Ya Ebu Bekir diyor. Siz hep Resulullah'la böyle mi müzakerelerde bulunuyorsunuz? Böyle mi tefekkürleri değerlendirmede bulunuyorsunuz? Dediğinde ekseriya böyle oluyoruz diyor. Peki sen bir şey anladın mı? Valla ben bunlardan hiçbir şey anlamadım diyor. Yani herkesin kendi kabınca bir nasibi var bu anlamda. Yani kimse kimseyi burada hakir görmüyor. Kimse kimseyi hakir görmeyecek. Kimse kimseyi burada putlaştırmayacak. Kimse de kendi aklını bu anlamda aciz görmeyecek. Çünkü Allah-u Teala bizden bilinmekliği murad ediyor. Bu ayet-i kerimedeki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetinde ubudiyet dediğimiz, kulluk dediğimiz hadise onu tanımayla alakalı olan bir hadise. Bu da akılla olur. Yani burada aklı devreden çıkarmak elbette ki gereksiz ve yerinde olmayan bir harekettir. İşte aklı devreden çıkarmadığına tefrit diyoruz. Burada Cenab-ı Hak bilinmekliği murad ediyor. Ayet bunu işaret ediyor. Yani biz tanıdığımıza kıymetle ibadetimize kıvam kazandırırız. Şöyle müşahhas bir örnek verelim. Çok sevdiğimiz bir kimsenin yanına gideceğimiz zaman sevdiğimiz ölçüsünce elimize hediyemizi alır götürürüz. Ya da ona göre kılık kıyafetimizi giyiniriz, kuşanırız.
Önemsemek meselesi.
Önemseme meselesi, değer verme, kıymet verme meselesi. Cenab-ı Hakk'ı bu anlamda tanıyabilecek olan herkes tanıdığı kadarıyla huzuruna varacaktır. Bu da işte vardır ya, innel ulema varasatül enbiya, peygamberlerin mirasçılarıdır alimler ve onlar salatuhum haşi'un haliyle. Yani innema yakşallâhe min ibâdihul ulema. Yine onlar Allah'a en huşu ile ibadet eden kullar arasında. Niçin en huşulu? Çünkü öğrenmiş oldukları o verasetten gelen ilim kendilerinde mâkes bulur, karşılık bulur. O karşılık bulduğu haliyle de Cenab-ı Hakk'a o iltifatıyla takdim olan bir ibadet olarak ortaya çıkar. Bu zahir halidir. Yani gördüğünüz zaman onları daha böyle ihtiyatlı, daha temkinli, daha böyle hadiselere bakarken daha makul, akıllı olduklarını görürsünüz. Çünkü muhatabı tanır, takdim ettiği ibadetin ne olduğunu bilir ve ibadeti ona göre takdim tepsisine koyar ve sunum yapar. O zaman kulun burada ne kadar öğrenebildiğinden ziyade ne öğrendiği kıymetlidir. Yani şimdi biz herkesten aynı siklette elbette ki bir karşılık beklemiyorsak, o zaman o siklete göre de aklın değer alması gerekiyor. Yani burada akla girip, aklı tamamen vahyin dışında bırakıp, putlaştırıp, idlale, yani insanı dalalete sevk edecek olan hallerden uzak tutmak esastır. Bir diğeri, vahyin içine akılla girip, oradan kendimize bir takım süzmeler, yani bal tutan parmağını yalayacak burada. Yani akıl ve tefekkür bir bal kovanıysa, o zaman elimizi soktuğumuz zaman o el, o bala değmiş olacak ve baldan istifade edecek. Şunu söylemek için söylüyoruz. Akıl var, Kur'an var, sünnet var, ancak tefekkürü yok. Akıl var. Ha, bu da olmaz. Neticede Kur'an'ı da okuyor, okutuyor da. Bir takım mütekellim mesela bu anlamda malumunuz mezhepler var. Kelami, akaid mezhepleri var. Akaid içerisinde Kur'an ve sünnete tabi olup ihya olmuşları da var. Kur'an ve sünnetten hisse alamamış, idlal olmuş olanları da var. Yani dalalete düşmüş olanları da var. Burada esas olan aklın teslimiyete ermesi meselesi. Yani eğer bir yere geldik de akıl bir yerden sonra gidemiyorsa, oradan sonra teslim olmaya başlayacak. Bazen gençlerimizden gelen sorulardandır bu da. Derler ki, hocam biz bir yere kadar düşünebiliyoruz, bir yerden sonra artık düşüncelerimiz kapanıyor, duruyor. Ne yapacağız dediklerinde, bunun ölçüsü belli, teslim olacaksınız. Yani aklınızın ermediği yerde, aklınızın ulaşmadığı yerde, aklınızın üzerine çıkamadığı yerde oraya teslim olacaksınız. Yani pehlivanın güreşte güreşirken artık güç yetiremeyeceğini bildiği rakibine kendini teslim etmesi gibi bırakacaksınız. İşte o yüzden tasavvufta Gassalü'nün de meyyit misali vardır. Yani bir yere kadar tefekkür gelir, bir yerden sonra tefekkür biter, bizim gücümüz yetmez, aklımız yetmez. Aklı yetenle bir yere kadar daha gitmeye çalışırız. Ardından buradan sonrası bana kapalı, ben bundan sonra gidemiyorum deyip orada durmak gerekir. Bunu şeye benzetiyoruz hocam. Hazreti Peygamber'in miraca çıkarken Hazreti Cebrail'in bir yere kadar seviyeten çıktıktan sonra buradan sonrası benim yolum değildir ya Resulallah deyip orada durması gibi. Yani aklın tesviyesi herkese göre de farklıdır. Tabii burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi kibir ve cidal. Allah korusun, bunlardan uzak durmak lazım. Çünkü akıl işin içerisine girdiği zaman cedelleşme başlar. Yani karşındakiyle fikir yarıştırma hali başlar. Böyle de işe girmemek lazım. Yani septik, şüpheci yaklaşımlardan da uzak durmak lazım. Her halükarda kuvve-i akliye dediğimiz bu anlamda kibre batarsa, yine bu şekilde cidale dalarsa, o zaman manen helak olması anlamına geliyor. Ve akıl yetersiz olduğu şeyde iddialaşmaya ve inatlaşmaya başlıyor. Ne yapıyor? Kendi anlayamadığını, kendi düşünemediğini, kendi fikir kalıplarına büründüremediğini bu sefer reddetmeye başlıyor. Bugünkü agnostik, ateistik, deistik düşünceler özellikle, yani bizim teoloji anlamında gavurca ifadeleriyle, yani din anlamında İslami ilimler ya da ilahiyat ilimleri ya da ilahi derken vahye bağlı ilimler ve dinler anlamında konuştuğumuzda, diğer izimler, işte bugün deizm, yani var ama işimize karışmaz duruşu, işte ateizm yoktur duruşu, işte diğer tarafta agnostisizm, yani nötr, varsa yoktu da aynı şeydir, yokluğu da varlığı bir şey değiştirmez, yok da var da benim için bir şey ifade etmez algıları. Bu tür tefekkürleri yaptıktan sonra kontrolsüz tefekkür neticesinde ulaşılan sonuç olarak karşımıza çıkar. Burada nefis ve şeytan devreye girer, tefekkürü etkilemeye çalışır. Şeytan kendisi zaten bu tefekkürle iblisken şeytanlı oldu.
Evet.
Yani neticede Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu emri sorguladı. Yapması gereken sadece itaat etmekti. İşte bizim tefekkürde bir yere geldikten sonra önce teslim olmamız gerekiyor, sonra itaat etmemiz gerekiyor. Ardından gerekli olan neyse vazifeyi yerine getirmemiz gerekiyor. Taviz asla verilmemesi gerekiyor. Ve bir takım kuru gürültülerin arkasına da bırakmamak gerekiyor. İşte malumumuz Gazze'miz var. Üzerinde hala da Yahudi mel'unu tepiniyor ve yapmadık, onulmadık işler yapıyor. İşte geçenlerde dışişleri eski bakanlarından bir tanesi bir açıklama yaptı. Gazze'yi yok ettik diye bir söylemde bulundu. Gerçekten de yok ettiler Gazze'yi. Ama burada biz ne kadar dertlendik, ne kadar hislendik? Yani aklımız bizi onlarla ne kadar buluşturdu? Ne kadar halleri tefekkür edebildik? Ne kadar kendi halimizi tefekkür ederek şükredebildik? Elimizdeki nimetlere ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Bunların her biri kuvve-i akliyenin adaletli haliyle tefekkürün, düşüncenin karşısına geçiyor. Yani şöyle mi yapacağız? İşte onlar da şöyle şöyle yapsalardı deyip şeytanca mı düşüneceğiz? Yoksa bizce bir şeyler yapabilecek miyiz? Bugün boykot çok önemli. Bundan asla vazgeçilmesi aklın ucuna bile gelmemeli. Yani bugün alacağımız küçücük bir kalem ucundan, bir silgi parçasından, yani bir araca kadar, bir bilgisayara kadar, neyse o alacağımız her neyse ihtiyacımız, ona kadar bir duruşumuzun olması gerekmiyor mu? Yani şeytanlaştığı zaman akıl sormaya başlıyor. Allah şeytana oradaki meleklere emrettiğinde, secde edin dediğinde, herkes secdeye kapanırken orada itaati reddediyor. İtaati sorgulamaya başlıyor.
Mazeret üretiyor.
Mazeret üretiyor. Buraya gelecek zaten. Ben de bunu söylemek için söyledim. Yani kardeşlerimiz şu mazeretle geliyor. Ya benim almadığım bir üründen ne olur ki diyor. Ya benim yaptığım boykottan ne olur ki diyor. Ya bir Yahudi'ye, bir sermayeye bilmem ne içeceğini almamak ya da bilmem ne ürününü yememek ne zarar verir ki diyor. Ama rakamlar öyle söylemiyor. Bakıyorsunuz işte malum çokça içilen kahve markaları, çokça içilen firmaları dükkan kapatıyor, evet, sermaye düşürüyor, iflas veriyor ya da işçi çıkaracağız artık deyip etrafa kötü senaryolar da sunmaya başladılar. Demek ki var bir etkisi. Yani Müslüman burada üç duruştan birini sergileyecek. Bir, ya o işi eliyle düzeltebilen güce ulaşacak, ya nasihatiyle bu işi ortadan kaldırabilecek güce ulaşacak, ya da kalbiyle buğz edecek, onlarla beraber olmayacak, onlarla beraber oturup kalkmayacak. Yani işte akli dediğimiz hal eğer öne geçerse, şeytan ve nefis bir araya geliyor, huzurdan kovulmuş bir varlıkla bizim iyiliğimizi düşünmeyen bir varlık bir araya gelip bizimle hal oluyor. Yani böyle düşünmek lazım. Yani dostumuz şeytan olmaya başlayınca nefsimiz de onun koluna girip kendi düşünce dünyamızda farklı sonuçlar ortaya koymaya başlıyor. Biz düşünemez oluyoruz. Düşündüğümüzü zanneder oluyoruz. Ve o hem akıl netleşip daha böyle aşırı hale gelip daha sert bir anlam kazandığında bu sefer kendi aklımızı haşa putlaştırmaya başlıyoruz. Aslında şeytanlaştırıyoruz.
Evet.
Buradan hareketle şunu söylemek lazım. Herhangi bir meselede, herhangi bir olayı değerlendirirken ne çok aklı öne çıkarıp, bugün bunları görüyoruz, İşte özellikle Kur'aniyyun ve tarihselci olarak karşımıza çıkan modernist bir takım görüşlerin, biz kendi Kur'an'da işte bu kadar akledin, tefekkür edin ayeti varken bir başka tefekküre, bakın nereye götürüyor ifrat hali. Yani kişinin aklını putlaştırması insanı nereye götürüyor? Diyor ki biz Allah'ın emrettiği emirlerle Kur'an'ı anlayabilme gücüne sahipsek, ki öyleyiz, o zaman benim başka bir gücün izahına, beyanına ihtiyacım yoktur diye. Peygamberi devreden çıkarmaya başlıyor.
Ama bana göre şöyledir diyor sonra da.
Ondan sonra bana göre böyledir diyor. Hatta ciltlerce tefsir yazıyor, ciltlerce kitap yazıyor. Hani anlaşılması yeterliydi, ben anlayacaktım, ben anladığımda, bana anladığım yeterliydi. O zaman siz niye müdahale ediyorsunuz?
Senin tefsirini niye okuyorum o zaman?
Niye okuyorum o zaman? Niye bunlar var piyasada? Niye bu kadar kitap, kağıt israfı yapıyorsunuz o zaman? Madem sadece bir şey yeterli, bir metin yeterli, o metnin de tercümesi Türkçesi madem yeterli, o zaman bu kadar uzun uzun tefsirlere ne gerek var? Adam yazmış 20-30 cilt tefsir yazıyor. Ama arkasından da diyor ki Kur'an'ı anlamak için herhangi bir şeye ihtiyacınız yoktur. O zaman sen niye yazıyorsun? Yani bu soruyu böyle sormak gerekiyor. Demek ki var. Bir konunun izahı için o izahı, hatta şöyle söyleyelim. Şimdi bizim alanımız hadis. Ama biz bazen hadis olmasına rağmen o konuyla alakalı bize izah getiren bir üst hocalarımızı dinleriz biz. Bu ne demek istiyor hocam diye sorarız. Burada ne var hocam diye sorarız. Bu rivayetin karşılığında biz ne anlamalıyız diye sorarız. Yani rahle-i tedris bu demek zaten. Yani bir hocanın nezaretinde kullanabilmek demektir. Çünkü biz aklın, nassın önünde durmaması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Akıl burada bir araçtır, bir alettir. Alet kutsala döndürülmez. Eğer burada bir kutsal olacaksa, o kutsal zaten Kur'an'dır. O kutsal zaten Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ta kendisidir. Tabi bu ifadeye de kızıyorlar. Yani siz kutsallaştırıyorsunuz diyorlar. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Değilse niye siz uğraşıyorsunuz? Değilse niye uğraşıyorsunuz? Ya madem onun bir etkisi yok, bir yetkisi yok, biz ona değer atfediyoruz. O zaman bırakın biz uğraşalım. Biz yazalım 30 cilt, 40 cilt tefsiri. Bizimkiler satsın. Siz hiçbir şey yapmayın. Bu işlere bulaşmayın o zaman. Peki bu sularda niye yüzüyorsunuz o zaman? Niçin buralarda varsınız? Madem burada bir kutsallık yok, burada bir kutsiyet atfı yok. Madem buralar bizim için kıymetli, sizin için sıradan bir şey. O zaman niye buradasınız? Başka şeylerle uğraşın. Başka işler yapın. Başka sıradanlarla uğraşın kendinize göre. Ya da başkalarının kutsiyet yüklediği şeyler üzerinde konuşun, anlatın. Demek ki akıl olması gerektiği yerde geziyor. Doğru. Ama olması gerektiği gibi gezmiyor. Bunun bir usulü var, bunun bir kaidesi var. Bunun bir rahle-i tedrisi var. Bir hoca efendi nezaretinde, bir hakikatli kitap nezaretinde şöyle güzelce bir tedrisatının yapılması, akabinde de o aklın vahiy içerisinde nasıl gezmesi gerektiğini uzman ellerden, feselü ehle zikir buyuruluyor Kur'an'da, bilenlerle bu ilmin öğrenilmesi ve aktarılması gerekiyor. O zaman gölgetmesinler, başka ihsan istemiyoruz.
Eyvallah.
Ya bu aslında akıl sahibiyiz diyenlerin bu bağlamda aklını nasıl kullanamadığının göstergesidir.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Sizler de
gönlünüze sağlık. Bugün hakikaten çok fazla araya da girmek istemedim.
Estağfurullah.
Çünkü çok önemli konular ve bizim bu manada çok eksiğimiz var. Biz bazen farkına varmadan da bu hale düşebiliyoruz hocam. Özellikle işte siz her programda o meseleyi konuşmaya gayret ediyoruz. Bu Gazze meselesinde, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı meselede ya bakıyorsunuz kelli felli adamlar, yazar çizer, okuyan, yazan, çizen, fikir üreten birçok insanın bu manada çok farklı düşündüğünü, aklını ya hiç kullanamadığını ya da benim aklım var ve bu manada aklımın işte götürdüğü yere giderim diyerek hareket eden İnsanlar bu manada çok yanlış düşünüyorlar.
Daha kötüsü
buradan bakmak lazım.
Etkiliyorlar da. Bunun daha kötüsü etkiliyorlar. Yani insanlar o insanların çıkarımlarından hareketle farklı neticelere, farklı yönlere de gidiyorlar. Yani gönlünde muhabbeti varken o muhabbet onlara nefrete de dönebiliyor. Ya bu da bir vebaldir yani.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Önümüzdeki hafta inşallah Kuvve-i Gadabiye'yi konuşacağız.
İnşallah orada kaldık.
Allah nasip ederse orada kaldık. Oradaki mevzuları da inşallah dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikteydik. İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Önümüzdeki hafta yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.